Maşın Göğü'ye misafir ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Öncelikle sizi ve daha sonra Türk Eğitim Bakanı tanıyabilir miyiz?
Elbette. Ben 4 yıl önce Türk Eğitim Faaliyetine katıldım genel müdür olarak. Ama toplamda bu sene itibariyle 35 senelik iş hayatım var. Çok uzun seneler bankacılık sektöründe çeşitli görevlerde bulundum. Aynı zamanda kısa süreli retail sektörde, perakende sektörü olmak üzere farklı sektörlerde çalıştım. Türk Eğitim Vakfı'na gelişim de aslında tabii ani bir kararlı değil. Kendime hedef koymuştum. Türk Eğitim Vakfı'ndan önce birkaç STK'nın yönetim kurulunda görev aldım. Dolayısıyla aslında belli bir zaman sonra iş ve deneyim kazandıktan sonra topluma, beni yetiştiren, ben her zaman devlet okullarında okudum. Bursa almadım ama bu süreçte aslında geri ödeme zamanı, topluma geri ödeme zamanı diye düşünüyordum. Ve kendime de hedef koymuştum. Bundan 10 sene önce yaklaşık Türk Eğitim Vakfı gibi vakfın başına geçeceğim ve bilgi birikimimi bu tarz topluma geri ödeyebileceğim bir projenin içinde olacağım demiştim. Dolayısıyla 4 sene önce de kısmet oldu. Türk Eğitim Vakfı'na geldim.
Ne güzel bir hedef, ne güzel bir başarı olmuş.
Teşekkür ederim.
Şimdi ben şunu merak ediyorum. Türk Eğitim Vakfı'nı ve temel misyonu bize nasıl anlatırsınız? Ya bu çatı altında ne tür çalışmalar yürütüyorsunuz?
Elbette. Şimdi zaten bir vakıf kurulduğunda aslında resmi senet oluyor. Resmi senedin içinde de kuruluş amacı çok net bir şekilde yazılıyor. Bizim kuruluş amacımız da aslında eğitim, eğitime destek vermek ve özellikle eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak. Malumunuz Vedbi Koç ve 205 iş insanı, hepsi de aslında çok ciddi girişimciler. Kendi işlerini ve Türkiye ekonomisini büyütmek, kalkındırmak adına çok ciddi projelere imza atmışlar. Ve o dönemde demişler ki Türkiye'nin gelişimi için olmazsa olmaz nitelikte iş gücü ve eğitim. Bu amaçla da Türk Eğitim Vakfı'nı bir araya gelerek kurmuşlar. Hepsi belli bir oranda sermaye koymuş o dönem. Ve o sermaye, yani ana varlık diyebilirim bugünkü tabirle, elbette daha sonra 58 yıl içinde çeşitli kurum, birey, vasiyet ve ilme bağışlarıyla Türk Eğitim Vakfı bugünkü haline gelmiş. Oldukça tabii büyük, güvenilir, kalıcı ve kalıcı olmasını da gönülden arzu ettiğimiz bir vakıf. Temelde biraz önce bahsettiğim gibi gençlik dediğimizde eğitime ulaşmak istendiğinde tabii Türkiye genelinde 81 ilde bizim bursiyerimiz var. Şu anda da 300 binin üstünde burs vermiş Türk Eğitim Vakfı bu süre zarfında. Aynı zamanda barınma problemi, ki daha detaylı konuşacağız. Kız öğrencilerimize, genç kadınların üniversite eğitimi alırken barınma problemine dikkat çekmiş, dikkat etmiş ve 3 yurt kurmuş. Bu senede 2 yurdumuz daha açılıyor ve toplam 5 kız öğrenci yurdumuz olacak. 38 eğitim kurumu faaliyete geçirmiş. Bağışlar sayesinde bu eğitim kurumlarını yapmış ve devlete emanet etmiş. Deprem bölgesinde de bağışçılarımız sayesinde 7 tane okul yaptık ve Milli Eğitim Bakanlığı'na devrettik okullarımızı. Dolayısıyla aslında bizim temel konumuz eğitim. Gençlik ve gençlerin eğitime ulaşmak isteyen gençlerin hayatını kolaylaştırmak.
Müthiş. Şimdi son dönemde hayata geçirdiğiniz bir proje var. Gücün bu kadarını yetiyor.
Evet.
Bu proje nasıl doğdu? Bu fikrin arkasında nasıl bir ihtiyaç veya gözlem vardı? Bize anlatır mısınız biraz?
Tabii ki. Şimdi biraz önce söyledim ve gençlere biz bazen şey diyoruz, genç bir hastalık değil, geçirilmesi gereken bir dönem değil, keyfini çıkarılması gereken bir dönem. Hepimiz hani gençlik bittikten sonra hepimiz gençliğe özen gösteririz ama sonra gençler konuşunca falan da sen bir sürü gençler falan, hani gençlerin haline olacak. Çok güzeller, çok da güzel olacaklar, hepimizden daha güzeller. Ve gençliğinde ben bugün çok temel problemlerim var. Sadece Türkiye'de değil, bütün büyük metropollerde gençler özellikle üniversite eğitim alırken barınma konusunda büyük sıkıntı yaşıyorlar. İmkanlar kısıtlı ve metropollerde ev fiyatları çok yüksek. Dolayısıyla eğer kalacak iyi bir yer bulamazlarsa, yurt bulamazlarsa maalesef eğitimlerini yarıda bırakmak ve memleketlerine dönmek zorunda kalıyorlar. Bu istatistikler çok yüksek Türkiye'de de. Şimdi bir de biz mülakatlarda şunu hep görüyoruz, özellikle genç kızlarımızda çok iyi bir üniversiteyi kazanıyor. Fakat ailesi güvenilir bir yer bulamazsa kalacağı, o zaman kayıt dönemi geldiğinde çok daha sıralaması düşük bir üniversiteye kaydolup bir yanlarında kalmasını istiyor. İşte biz o yüzden genç kızlar kazandığı üniversitelere gidebilmeleri, barınma sıkıntısı yaşamamaları için yurtlar yapıyoruz demiştik. Bunu da bir çarpıcı nasıl ifade edelim? Tabii ajansımızın çok büyük bir desteği oldu. Biz hep onlarla paylaşıyoruz, sıkıntılarını paylaşıyoruz, gençlerin hayallerimizi ne yapabilirizse. Ve işte siz de bildiğiniz gibi meydanlara çıktık ve meydanlarda böyle birer metrekarelik baya bir inşaat yapıldı. Ve yarım kitaplar, yarım masalar, yarım yataklar.
Çok dikkat çekici bir enstalasyon olmuş.
Üniversite sınavı sırasında üniversite öğrencileri yani sınavdan çıkanlar da gördüler ki böyle küçük alanlar ve o alanlar şunu gösteriyor. Gerçekten o muhitte ortalama bir öğrencinin harçlığı, burs dahil olarak kiralayabileceği o kadar bir alan. 1000-1,5 metrekarelik bir alan. İşte ne sığdırabilirseniz. Hakikaten çok etkili oldu. Biz bayağı bir tepki de aldı, gördü insanlar. Bence STK'nın önemli görevi bu. Zaten önce bir durumu tespit etmek, bunu bir halka, topluma göstermek ve sonra da o durumla ilgili bağışçıların, destekçilerin desteğiyle çözüm ortağı olabilmek.
Banu Hanım, şimdi bizim dikkat ettiğimiz, herkesin de dikkatini çeken kampanyada yer alan mesajlar oldukça güçlü ve duygusal. Hedefi kitlenizden nasıl geri dönüşler alıyorsunuz? Toplumda nasıl bir etki yarattı bu enstalasyon ve bu proje?
Şimdi öncelikle tabii birçoğunun aslında herkes farkında. Çünkü hepimiz ya ev kiralıyoruz ya almaya çalışıyoruz. Kiralı istediğimiz yeri kiralayamıyoruz. Aslında bizim hepimize yaşadığı bir sıkıntı. Ve imkanları, gençlerin imkanlarının da daha dar olduğunu bildiği için herkes bunun farkında. Fakat bazen şu oluyor ya bizim de hayatımızda öyle. Bir şey farkında olmak illa harekete geçmeyi sağlamıyor. Bazen harekete geçmek için biraz daha bir ivme gerektiriyor. Aslında bu tarz iletişimler bunu sağlıyor. Yani farkında oldukları problemin biraz daha içselleştirip gençlerin bakış açısıyla bakıp sonra problemin çözüm parçası olmak gibi. Biz de tabii bu konuda bağış da aldık. Ve alınan bağışlar bir defaya mahsus olmuyor bizde. Vasiyet ve hibe bağışları gibi bağışlar. Özellikle de çok kıymetli bağışçılarımız diyor ki mesela ben çoğu da öğretmen. Eğitime gönül vermiş, hayatı boyunca eğitimin bir parçası olmuş. Ve sonra diyor ki ben öldükten sonra evimi Türk Eğitim Vakfı'na bağışlıyorum. Benden sonra da bu evin geliriyle çocuk okutmaya devam edin. Yani bizim aldığımız bağışlar biraz daha böyle hani evet şeyi görüp iletişimi görüp bağışta bulunanlar olduğu gibi daha kalıcı bağışlara da sedef verdi oldu. Gerçekten çok kıymetli bağışlar aldı.
Kıymetli öğretmenlerimizin desteği sonsuza kadar devam ediyor böylece. Peki bu projeyle birlikte hangi tabuların ya da ön yargıların kırılmasını amaçladınız? Yani bu bir değişim yaratma hedefinizde neler ön planda?
Şimdi ben de öğrenciyken de vardı, herhalde hala vardır. Öğrenciye ev verilmez, öğrenciye kiralanmaz gibi. Umarım onda bu değişiklik sağlamışızdır önce. Onu tabii tespit edemiyoruz. Onun dışında özellikle yurt yaparken veya yurt inşaatlarında ya da arsalarını bağışlamak isteyenler oldu. Çünkü çok net gösteriyor. Yani bazen net görmeye ihtiyacımız var. Böyle çok büyük bir problem var. Dolayısıyla ben hani arsamı bağışlayayım, yurt yapın ya da ben bir yurdun odasına ismimi vereyim, bağışta bulunayım diye teklifler gelmeye başladı. O da tabii bizim Ankara'daki yurdumuzu da tamamlamamızı destek oldu. Çünkü bugün hani böyle bir 400 kişilik bir öğrenci yurdu yapmak hakikaten ciddi bir kaynak gereği getiriyor. Dolayısıyla zaten hani hep şey derim, bağışın küçüğü büyüğü olmaz. Dolayısıyla küçük küçük damlaya damlaya işte 400 kızımıza ev sahipliği yapacak bir yurdumuz oldu.
Çok güzel bir haber bu da.
Teşekkür ederim.
Peki Banu Hanım, son bir sorum daha olacak size. Hem bireysel hem kurumsal olarak toplumsal farkındalığı arttırmak isteyenlere neler önerirsiniz? Sizce bizler neler yapmalıyız?
Evet, önce biraz önce dediğim gibi bağışın küçüklüğü olmaz gibi gerçekten bu yapacağım ne olacak ya da ne kadar değiştirebilirim dememek lazım. Çünkü hakikaten damlaya damlaya görüyorduk, boşuna söylenmemiş. Biz bunu burada hep yaşıyoruz. Elbette ki çok büyük bağışlar geliyor ve evet ama bir bakıyorsunuz işte bir etkinlik yapıyoruz. Etkinliğe katılanlardan toplananlarla 100 çocuğun o seneki bursu çıkıyor. Ya da yemek, yol yardımı gibi yardımlarımız var öğrencilerimize. Bunlara vesile oluyor. Çünkü biz mülakatlarda şunu duyduk. Ben bizzat şahidim. Bir tıp öğrencisi okulda öğlen yemeği yediğini ama okulda yediği yemeği bile gücünün yetmediği için arkadaşlarıyla paylaştığını söyledi. Dolayısıyla hiçbir şey olmasa bir yemek bursu verdiğinizde bir öğrencinin o ayki yemek giderine destekli bulmuş oluyorsunuz. Dolayısıyla bu işte benim katkım ne olacak? Bu kadar parayla ne değiştirebilirim ya da mentorluk yapabilirsiniz. Biz hep onu söylüyoruz. Belli bilgi birikimlerinizi gençlere aktarmak için vesile olur. İş şirketiniz varsa bir stajyer alabilirsiniz. Çünkü bugün öğrencilerin staj ve iş imkanı bulmakta çok zorlanıyorlar. Biz bu konuda destek vermek istiyoruz. Çok bir İngilizce kursumuz vardır. İki öğrenciye İngilizce öğrenmesi için burs verebilirsiniz gibi. Dolayısıyla yapılacak çok şey var ve her bir katkı İnanın ilerinin bir öğretmeni yüzlerce çocuğa fayda sağlıyor. Güzel bir yere vesile oluyor. O yüzden biz mezunlarımızı da görünce gurur duyuyoruz. O yüzden yapacak şey çok.
Bana verdiğiniz değerli bilgiler için çok teşekkür ederiz.
Ben çok teşekkür ederim. Vakit ayırdığınız bize de vakit verdiğimiz için programımızda.